İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Aylım 61.
Nişan talimleri aylarca sürdü. Kürt Haydar Gülmezoğlu Nebi'ye o kadar çok kızıyordu ki Bayramoğlu'yla seve seve uğraşıyordu. Sonunda var git Bayramoğlu, Allah yolunu açık, kurşununu keskin eylesin dedi. Onun saçlarını okşayarak, şimdi sen benden de herkeslerden de daha nişancısın. Bu dağlarda, şu aşağıdaki ovada nişancılıkla senin elini tutacak kimse yok. Bayramoğlu iyi bir nişancı olmuştu ya, attığını dediği yerden vuruyordu ya, Gülmezoğlu Nebi'den de herkesten de ödü kopuyordu. Karanlık basınca da tek başına kaldığı evde korkusundan sabahlara kadar uyuyamıyordu. Köyün dışına da hiç çıkamıyordu. Korkusunu yenmek için elinden geleni yapmış, bir türlü kendisiyle başa çıkamamıştı. Sonunda o korkusunun içinde çürür, kurtulmak için çırpınırken anayla bacıları bitkin eve geldiler. Bayramoğlu buna çok sevindi, sevincinden deliye döndü. Onların eve dönüşleri için kurban kesti. Sevincinden ne yapacağını bilemiyor, gözlerine uyku girmiyordu. Anasına, kız kardeşlerine onlar gittikten sonra neler yaptığını, nasıl bir nişancı olduğunu anlata anlata bitiremiyor. Gülmezoğlu Nebi ile bir daha karşı karşıya gelirse ya Allah ona verir ya bana diyor, övünüyordu. Bir 15 gün sonra Gülmezoğlu Nebi gece yarısı eve geldi. Kadınları hançerini çekerek önüne kattı, götürdü. Bayramoğlu onların arkasından dışarıya koştu. Kese yoldan koşarak önlerini kesti, pusuya yattı. Ortalık gündüz gibiydi. Üç adam, üç ağlayan kadın, o bir kayanın arkasına yatmıştı, önünden geçiler. Bayramoğlu o kadar titriyordu ki, o kadar çözülmüştü ki tetiğe basacak gücü kendinde bulamadı. Bundan sonra anasıyla kız kardeşleri her 15 güne bir, her ayda bir kaçlar kaçlar eve geldiler. Gülmezoğlu Nebi ve arkadaşları da her seferinde gece yarıları onları aldılar, götürdüler. Her seferinde de Bayramoğlu onların yoluna pusu kurdu, eli tetiğe varmadı. Son gelişinde anası artık ona çok kızmıştı. Sen ne biçim erkeksin diye bağırdı. Boyun devrilsin de kara topraklara gir. Biz her seferinde kaçıyoruz. Gülmezoğlu her seferinde geliyor, bizi senin elinden alıyor. Bir de bu dağların en iyi nişancısıymış benim oğlum. Yiğidim oğlum. Bir tarla sıçana kadar korkak oğlum. Sen olmaz olasın oğlum. Bunun üstüne Bayramoğlu anasıyla bacılarıyla hiç konuşmadı. Birkaç günde eve uğramadı. Bir ağacın kovuğuna sığınıp yemek yemeden, su içmeden orada kasılmış kaldı. Sonra da Kürt Haydar'a gitmeyi akıl etti. Başına gelenleri hiçbir şeyi saklamadan ona bir bir anlattı. Korkuyorum, korkmaktan ölüyorum. Korkudan aklım başımdan gidiyor. Korkudan tetiğe basamıyorum. Kendimi öldürmek istiyorum, o zaman da daha çok korkuyorum dedi. Bu kadar korkan insan kendini öldürebilir mi? Kendini öldürebilir mi? Öldürür dedi Kürt Haydar gülerek, onun saçlarını okşayarak. İnsan korktuğu için öldürür, kendini de başkalarını da. En çok korkan, korkunun son sınırına varana dek korkan, korkudan başka hiçbir şeysi kalmamış insan en yürekli insandır. Şu anlattıklarından senin durumunu bir iyice anladım ki sen iliklerine kadar korkmuş, korkuyu aşacak kadar korkmuş, tepeden tırnağa korkuya kesmişsin. Var git yolun açık olsun, sen bugün değilse de yarın senin yüreğini bu kadar büyük korku almışken Gülmezoğlu'nu da öldürürsün, varır gider padişahı da öldürürsün. Korku, korkudan el ayak çözülmesi üstüne o gece uyumadan sabaha kadar konuştular. Bayramoğlu en ince ayrıntılarına kadar korkularını anlattı. Kürt Haydar da bıkmadan, usanmadan yorumladı. Kendini toparlayıp canını dişine takarak yeter ki bir kez tetiğe basabil. Gerisi çorap söküğü gibi gelir artık. Artık seni ondan sonra kimse tutamaz. Ve gece yarısı Gülmezoğlu Nebi gene geldi. Kadınları önüne kattı. Bu sefer kadınlar artık hiç direnmediler. Anası giderken direğin dibine büzülmüş kalmış, bütün kanı çekilip apak kesilmiş oğlunun yüzüne bakmadı bile. Her seferki gibi gene ayakları onu aldı, pusu yerine götürdü. Korkuyu aşan bir korkuyla korkuyordu. Bir ara kas katı kesildi, ardından da çözüldü. Ateşler içinde yandı, ter döktü, ardından da bütün bedeni buza kesti. Neredeyse dişleri takırdayacaktı. Gece karanlıktı, ortalığı yıldız ışıkları az da olsa aydınlatıyordu. Önde gelenin Gülmezoğlu olduğunu seçti keskin gözleri. Arkasından anası, onun yanında da kız kardeşleri, en arkadan da öteki adamlar geliyorlardı. Gülmezoğlu'nun karartısı tam karşısına gelince öylesine bir korkuya kapıldı ki kendinden geçti, eli tetiğe kendiliğinden gitti. Filintanın namlusu kendiliğinden arkadaki adamlara döndü. Bayramoğlu beraberinde bir torba fişek getirmiş, tarakları filintaya basıp basıp geceyi kurşunluyordu. Bütün köy uyanmış, Bayramoğlu'nun kurşun sıktığı yöreye gelmişler, kayaların kütüklerin arkasına sinmişler, Bayramoğlu'nun biteviye sıktığı kurşunların seslerini dinliyorlardı. Sabah oldu, gün açıldı. Bayramoğlu'nun da kurşunları bitti. Yorgunluktan her şeyi unutmuştu. Başını önündeki kütüğün üstüne koydu. Koyar koymaz da uyudu. Anası geldi, onu incitmeden kaldırdı. Birkaç kadın da ona yardım etti. Bayramoğlu'nun koluna girdiler. Ayakları sürüklenerek onu aldılar, eve götürdüler, yatırdılar. İlk kurşunu yiyen Gülmezoğlu yaralı kaçmış, öteki iki arkadaşı ise kanlar içinde yolun ortasına serilmiş kalmışlardı. Bayramoğlu çabuk kendine geldi. İlk işi Gülmezoğlu'nu sormak oldu. Ölmediğini, yağlandığını söylediler. Bayramoğlu tabancasını takıp onu izledi. Gülmezoğlu izlendiğini anlayınca kaçtı. Bu çocuktan gözü çok korkmuştu. Bayramoğlu onu kaçtığı İskenderun'da buldu. Kasabanın alanında o gün pazar vardı. Kalabalığın içinde alnının ortası budur diye kurşunu patlattı. Kurşun o anda araya giren başka birisinin kafasını deldi. Gülmezoğlu İskenderun'da yitti. Bayramoğlu onun ardını bırakmıyordu. Onu Antakya'da buldu, elinden kaçırdı. Hamada bir gece karşı karşıya geldiler. Bayramoğlu tabancasını çekmeyi unutarak onun gırtlağına atladı. Eğer yandan yöreden yetişenler Gülmezoğlu'nu onun hırslı, çelikleşmiş, korkuyla gerilmiş ellerinden kurtarmasalardı, gözleri yuvalarından fırlayarak pörtlemiş adam öbür dünyayı biraz sonra boylayacaktı. Gülmezoğlu Hama'dan sonra Halep'e, Halep'ten Şam'a gitti. Bayramoğlu o nereye giderse onu gölgesi gibi izliyor, sonunda da onunla karşı karşıya geliyordu ya. Gülmezoğlu yedi canlıydı. Onu ya elini ayağını kesen büyük korkusunun ya da onu bulma sevincinin telaşından bir türlü öldüremiyordu. Onu süre süre Adana'ya, ardından da kasabaya getirdi. O gün kasabanın pazarıydı. Pazar yerinde iğne atsan insandan yere düşmüyordu. Köprünün alt başında İnce Mehmet'in atının kurşuna dizildiği yerde karşı karşıya geldiler. Gülmezoğlu tabancasını ondan önce çekti ya, daha o tetiğe çökmeden Bayramoğlu bir şahin atikliğiyle onun üstüne atladı. Bir eliyle gırtlağına yapıştı, öbür eliyle hançerini çekti. Korkudan kendinden geçmiş, durmadan Gülmezoğlu'na hançerini üşürüyordu. Adam yere düştü, canı çıktı. O daha hançerini eli makine gibi işleyerek adamın neresine gelirse sokup sokup çekiyor. O büyük kalabalık donmuş kalmış, gözleri büyümüş, olanı biteni seyretmekten başka hiçbir şey yapamıyordu. Sonunda Bayramoğlu tepeden tırnağa bir iğne ucu kadar yeri gözükmemesine kan içinde kaldı. Bir süre sonra çok yorulmuş olacak ki ölünün üstünden doğruldu. Boş gözlerle yanına, yönüne, yerdeki kana batmış çıkmış ölüye baktı. Hiçbir şey anlamadı. Korkusunu da unutmuştu. Birden korkusu aklına geldi. Önünde yatan, kandan gözükmeyen ölüyü gördü. Pazar yerindeki gözleri şaşkınlıktan büyümüş, hınca hınç kalabalığı da gördü. Korkusu gittikçe büyüdü. Neredeyse eli ayağı çözülecek, şuraya, ölünün yanına çöküp kalacaktı. Böyle eli ayağı çözülüp kendinden geçecekken hep tabancası gelirdi aklına. Tabancasını çekti, ölünün üstüne içinde ne kadar mermi varsa boşalttı. Cebinden mermiler çıkardı. Soğukkanlı ölünün başucunda durmuş, tabancanın topunu ağır ağır çevirerek mermileri yerleştirdi. Yavaş yavaş yukarıya, çarşıya yöneldi. Herkes onu jandarma komutanlığına gidiyor sandı. Oysa Bayramoğlu jandarma komutanlığının yakınına gelince yan sokağa saptı. Eski kiliseyi geçerek tepeye, çalılıkların içine vurdu. Az sonra da kendini ormanda bir pınarın başında buldu. Avuçlarıyla kana kana su içti, ardından da oraya, pınarın başına, yarpuzların içine yattı, uyudu. Arkasından ormana gelen kolluk güçleri onu ne kadar sıkı aradılarsa da bulamadılar. Bayramoğlu'nun Gülmezoğlu Nebi'yi öldürüşü dillere düştü. Çukurova'da Toroslar'da namı kısa bir sürede yürüdü. Bayramoğlu bu namla başına, gözünü daldan budaktan sakınmayan arkadaşlar topladı. Uzun bir süre dağda gezdi, zenginden aldı fakire verdi. Üstüne türküler, destanlar çıkarıldı, halaylar yapıldı. Adı Genç Osman Köroğlu Hazreti Ali çift boynuzlu İskender'le bir tutuldu. Elini sürdüğü hasalar bütün dertlerinden salah buldu. Bastığı toprağın suyunu içenler cümle dertlerinden aranıp pirüpak oldular. Kurtuluş Savaşı gelip çatınca da Bayramoğlu kara yılan gibi gizik duran Yörük Ali Efe, Gökçen Efe, Demirci Efe gibi silahını düşmana çevirdi. Haçın'da, Karboğaz'ında Mamure'de çarpıştı. Kurtuluş Savaşı kazanılınca da tüfeğini atıp köyüne çekildi. Köye geldiğinde cebinde bir tek Osmanlı altını verdi. O parayla bir çift öküz, bir saban aldı. Artan parayla da çay da şeker. Çayı çok seviyordu. Çiftçiliğe başladı. Çıkardığı ürünler ancak evini kör topal döndürüyordu. Her zaman da her gün çay içecek kadar para kazanamıyordu. Anası daha sağdı. Evlenmiş, 3 tane de çocuğu olmuştu. İkisi erkek, birisi kız. Kız kardeşleri de Gülmezoğlu'nun ölümünden sonra evlenebilmişlerdi. İnce Mehmet'in dağa çıkışı, Abdi Ağa'yı inatla kovalayarak öldürmesi, Ali Safa Bey hikayesi, sonuncu da Çiçekli Mahmut Ağa olayı onu çok etkilemiş, İnce Mehmet'e içinden derin bir sevgi bağlamıştı. Bu genç adam onun yapamadıklarını da yapıyordu. Onun ünü Bayramoğlu'nun ününü çoktan geçmişti. Bayramoğlu aradan yıllar geçince unutulmaya yüz tutmuş, İnce Mehmet ise kıyamete kadar unutulmayacaktı. Durum bunu gösteriyordu. Ve her gün merak sarmıştı, en ince ayrıntısına kadar İnce Mehmet'in devinimlerini izliyor, o da benim gibi korkudan da öte korkuyor diyordu. Bayramoğlu Kurtuluş Savaşı günlerinde bütün korkusunu yitirmiş, gözünü daldan budaktan esirgemeyen, kendisini ateşin ortasına kopup koy veren yiğit bir kişi olmuştu. Çünkü Kurtuluş Savaşı günlerinde yalnız tek başına değildi. Düşmana karşı bütün insanlarla birlikte dövüşüyordu. Bu yüzden korkuyu unutmuş, içindeki korkuyu bütün insanlara dağıtmıştı. Belki de korkuya alışmıştı. İçinde oluşan bu değişiklikten dolayıdır ki eşkıyalığı bırakmış, hiçbir şey kabul etmeyerek köyüne çekilmiş, inanılmaz bir yoksulluğun içine düşmüştü. İnce Mehmet'i takibe çık dedikleri zamana kadar korkmadan ot gibi yaşamıştı. Karşısına İnce Mehmet işi çıkıncadır ki... Haberciler gene sıklaştılar. İnce Mehmet'in yeri iyice saptanmıştı. Bayramoğlu Yüzbaşı Faruk'a, Yüzbaşı Gavur Ali'ye teğmenlere haber gönderdi. Gece Ali Dağı'nın dibinde buluştular. İnce Mehmet onların durumlarını haber almasın diye akla gelen her gizliliğe, onu yanıltmak için her hileye başvuruyorlardı. İnce Mehmet Yolaşan köyünde Gül Dede'nin evindeydi. Bu kesindi. Öyleyse bütün birlikler ters yöne gidecekler, sonra da çok çabuk bir dönüşle Yolaşan köyünü saracaklardı. O gece yürüyüşe geçtiler, sabaha karşı Yalnız Çam köyüne geldiler. İnce Mehmet onların Yolaşan'a gelmek için yön değiştirdiklerini anlamış, o da onların gittiği yöne yönelmiş, onlardan önce kese yollardan Yalnız Çam köyüne gelmiş, Veli Dede'nin evine yerleşmişti. Şimdi çete biraz daha çoğalmış, 19 kişi olmuşlardı. Telaşlı bir haber geldi, köyü sardılar. Eyvah, bizi aldattı Bayramoğlu, dedi Ferhat Hoca. Boşa attı, dolu çıktı. Şimdi ne yapacağız? Hazırlanın, köyü daha iyice sarmadan onlar biz... Dur hoca, dedi Mehmet. Yüzü sapsarı kesilmişti ya, soğukkanlılığını yitirmiyordu. Dur hocam, dur da bir yolunu bulalım. Biz şimdi bu köyden ayrılırsak bizi bu düzlükte Bayramoğlu keklik gibi avlar. Sarıldık, dedi hoca. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da fişekliklerini kuşanıyordu. Çabuk olun çocuklar, belki daha iyice kuşatamadılar köyü. Kuşattılarsa da böyle eli kolu bağlı onların kucaklarına düşmektense çarpışa çarpışa ölürüz. Dur hocam, dur, acele işe şeytan karışır. Mehmet evin ortasında dimdik durdu, elini çenesine verdi, bir süre düşündü. Bu arada Ferhat Hoca kıpır kıpır telaşından ölüyordu. Veli Dede, buyur İnce Mehmet, bize yardım edeceksin. Can baş üstüne İnce Mehmet. Şimdi hemen 19 kişi çağır dışarıdan. Şimdi derhal. Sanki orada hazırmışlar gibi o anda 19 kişi eve girdi. Şimdi soyunun arkadaşlar. Bizimkiler sizde, sizin yiğitler bizde olacak. Ferhat Hoca'nın yüzü güldü. Mehmet'in yanına yürüdü. Omuzuna elini koydu, okşadı. Anladım, dedi. Başka hiç mümkünümüz, çaremiz yok. Yok, dedi Mehmet. Tek kurtuluşumuz bu. Yalnız çocuklar, onlar hain ve geveze olurlar. Siz çocuklardan korkmayın, şimdi az sonra kızamık olur, hepsi yatağa girerler. Ben çocuklardan korkarım, dedi hoca. Korkmayın, hiçbirisi yataktan çıkamaz. Ali gelse gene yataktan çıkamazlar, beni dinlerler, dedi Veli Dede. Köylüler eşkıyaların, eşkıyalar da köylülerin giyitlerini giydiler. Ferhat Hoca ile İnce Mehmet'e en fıkara köylülerin yırtık pırtıkları düşmüştü. Silahları alın çocuklar yerden, fesleri, dürbünleri de. Şimdi herkes evlere, köyün içine dağılsın. Silahları bulamazlar, dedi Veli Dede. Öyle bir saklayacağım ki onları ben bile arayınca bulamayacağım. Eşkıyalar ve köylüler köyün içine dağıldılar. Ya bizi, bütün köyü bir araya toplarlarsa, ya Bayramoğlu'nun yanındaki uzun cabbar seni Bayramoğlu'na söylerse... Söylemez, dedi güvenli bir sesle İnce Mehmet. O benim arkadaşımdır. Topal Ali de Bayramoğlu'nun yanında. Mehmet güldü. Etme eyleme hocam, dedi. Hoca da güldü. Yel Musa da içlerinde, izimizi o sürüyor. Burasını da iz süre süre o bulmuştur. Yel Musa seni tanımaz mı? Tanır, dedi Mehmet. Şu Bayramoğlu başımıza bela oldu. Kudurmuş, tüyü dökülmüş uyuz köpek. Keşke onu öldürseydik. Keşke, dedi Mehmet. Onun böyle edeceğini, Arif Saim'in ağaların iti olacağını, koca Bayramoğlu'nun bu kadar alçalabileceğini kim bilebilirdi ki? Ya Yel Musa? Bu adam oldu mu olası benim ardımda. Ne dedim de öldürmedim onu. Keşke Topal Ali'yi dinleseydim. İşte bugünkü hal başımıza gelmezdi. Ben çocuklardan korkuyorum, dedi Ferhat Hoca. Bir tanesi yataktan kaçıp da... Kaçamazlar dedi Mehmet. Bunlar bize benzemezler. Bunlar Alevidirler. Çocukları bile dedelerinin sözlerinden öldür Allah çıkmazlar. Ya bir deli namussuz çıkar da içlerinden bizi Bayramoğlu'na gösterirse? Veli dede her şeyin tedbirini çoktan almıştır. Delinin namussuzun bile. Öyleyse Yel Musa'dan başka, belki başkaları da tanıyordur. Aldırma dedi Ferhat Hoca. Tevekkül tü taal Allah.
Ayrım sonu.